Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk Süleyman'cığım.
Nasılsınız Lütfü abi, iyisiniz inşallah.
Elhamdülillah iyiyiz. Sizler de iyi misiniz?
Ben de iyiyim çok şükür. Sizinle program yapmak ayrı güzel. Bahtiyar oluyorum. Ben de açılıyorum. Hani güzel oluyor, söz sözü açıyor. Sizi böyle konuşturmaya çalışıyorum. İnşallah sizin de hoşunuza gidiyordur.
Estağfurullah ya. Bir sanat ya birisini konuşturmak,
evet,
değil mi?
Evet, evet. Yani
maşallah.
Şöyle.
Ben, ama sende o güzel bir şey var, hasret var.
Ben de orada bedevileri örnek alıyorum.
Estağfurullah.
Abi. Evet, yani şöyle Peygamber Efendimiz'e bedeviler geldiği zaman hani onlar biraz daha düz ya da böyle yani sorulmayacak şeyleri de sorarlarmış. Sahabe efendilerimiz için de bu güzel olurmuş. Çünkü niye? Kendileri çok yakın ilişki içinde oldukları için hani belki ar ederler ya da böyle sorun mu olur diye düşünüp çoğu şeyi sormazlar. Ama bedeviler vesilesiyle bize çok daha farklı boyutları açılıyor. Yani İslam'ın güzelliğine dair ya da böyle hakikaten hem tebessüm ettiğimiz bazı hatıraları dinlemiş oluyoruz. Yani tırnak içinde onları biraz işin magazin boyutu gibi görüyorum. Yani magazin. Hatta ben dergiciliği hala o formda yapıyorum. Yani hakikatler, güzellikler çok yerde var. İsteyen için derinlemesine dalınabilir. Ama buna vakti olmayanlar için de işin magazin kısmında neler var, neler yok şeklinde birileri sorsun da işi özden öğrenelim diyenler için ben hani bedevi olmaya razıyım.
Ben de şöyle bir zaman zaman hisse kapıldığım olmuştur. Dergiciliği biz de yapıyoruz hala, devam
evet.
ediyoruz. Çok bazen böyle hani derinlemesine çalışma yapmak istediğin, entelektüel anlamda böyle dalmak ve dolayısıyla geliştirip onu bir şekilde kendince bir yere getirmek istediğin konular olabiliyor, konu olabiliyor. Diyorum ki bu aslında, ya biz kalalım burada. Hani o kahin gelmiş de padişah demiş ya, bundan sonra sulardan içme, insanlar yavaş yavaş delirecekler diye. Padişah da böyle yakın çevresi için ve kendisi için çok geniş bir su efendim kaynağı yaptırmış. Hakikaten ertesi günden itibaren suları içen insanlar delirmeye başlamışlar. Sadece saray eşrafı ve padişahın su
yakınları
içmesine müsaade ettiği insanlar dışında efendim kimse, herkes delirmeye başlamış. Tabii padişahın su stokları da sınırlı. Bir müddet sonra iyice alan daralmışlar,
almış.
Sadece kendisi kalmış. Fakat bütün o artık delirmiş eşraf da dahil insanlar, ya bu demişler derinin ne var, başımıza ne işi var? O da en son içmek zorunda kalmış. Yani şöyle kopup gitmek mesele değil. Mesele o beraber olduk insanlarla bir yürüyüş yapıp işte aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetini orada uygulamak. Hani diyor, bana eza da verseler, cefa da verseler. Bunu entelektüellik manasında şöyle yorumlamak lazım. Yani bir genel algı var, bir anlayış var, belli dil var, belli üsluplar var, belli bir idrak var. Bunun dışına çıkamayız. Bunun dışına, altına da düşmeyelim, üstüne de fazla çıkmayalım. Orada kalalım. İnsanların ezalarına, cefalarına bu manada tahammül edelim ki bir sözümüz varsa onu iletme fırsatımız olsun.
Bununla ilgili güzel bir tefsir de okumuştum. Kim yazdı hatırlamıyorum ama mesela Yusuf peygamber için de o zindandayken ya sahibe sicni diye başlıyor ya sözüne.
Evet.
Yani diyor ki halbuki kendi çok üst derece yani ve zindanda haksız yere ama evet, fark etmez madem aynı ortamdayız. Zindan arkadaşlarım onlarla diyor aynı evet, iklimde, aynı boyutta ve hiçbirini küçümsemeden bir ilişki biçimi kuruyor diyor. Bu da önemli aslında. Yani
hatta orada böyle bir
içinde kalıyor.
Rüşvet, kelam-ı rüşvet kabiliğinden oraya bir şey sıkıştırıyor. Beni diyor efendinin yanında an. Ona istinaden de biraz daha uzatılıyor zindan hayatı.
Doğru. Çıkmak için değil mi? Biraz
evet,
daha.
Evet, evet.
Yani doğru. Yani şuradan geldik. Bizim bu programda mümkün mertebe hep beraber mutlu olacağımız bir içerik oluşsun için uğraşıyoruz. Ben kendi adıma hakikaten hem mutlu oluyorum, keyif de alıyorum.
Bir keresinde böyle bir programa katılmıştım. 45 dakika böyle kendimce dert yüklü bir konuşma yaptım.
Evet.
Sonrasındaki yorumcu kardeşimiz dedi ki, hocam çok keyif aldık. Nasıl böyle bir moralim bozuldu? Hemen müdahale ettim. Dedim ki ya ben bunu keyif alasınız diye yapmamıştım. Tam tersi dertlenesiniz diye böyle bir konuşma yapmıştım. Yani bir içinde bir şey var. Demek ki ben bunu çok hissettirememişim size. Hani bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum diyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi. Yani biz de demek ki anlatamamışız meramımızı diye onu ifade etmiştim. Dolayısıyla mutlu olmak keyif olmaktan daha ziyade İstifade etmek çok daha güzel bir tabir gibi geliyor bana.
Doğru. Zaten bu keyif kelimesiyle aranız da yokmuş.
Yok.
Bunu da öğrenmiş oldum tekrardan. Aslında böyle bir tufaya düşmezdim ama bugün bastık o tahtaya. Ama zaten konumuz da bununla ilgili. Şimdi helal daire keyfe kafidir deniyor Lütfü abi. Şimdi bizde de hiç keyif, hani hiç keyif yapmayan insanlarmışız gibi algılanıyor ya, bu da kötü. Yani mesela bizim keyiflerimiz ne olabilir? Hani o ilahide diyor ya, dervişlerin eğlencesi tevhid olur.
Tevhid olur.
Doğru. Ama bu yüksek bir seviye Lütfü abi. Evet. Yani tevhidle eğlenmek ne kadar güzel yani. Gir oyna, çık oyna, ayrı bir boyut. Hani o bir cümbüş alemi fakat.
Ama aslında odur bak. Bu bir şey değil. Hani ulaşılmaz bir şey değil yani.
Asıl olan.
İnsanın duyduğuyla hakikaten bir haz alması meselesi. Bu nefsani olabilir, ruhani olabilir. Hazdır. Yani baktığın zaman hazla yaşıyoruz. Yani yemeği hazla yiyoruz. Dostluk bize bir haz veriyor. Evet. Şu ortamdan haz alıyoruz değil mi? Bunun neticelerinin belki getireceği bize hazza talibiz. Bir acı çekiyorsak bile sonunda bir hazza ulaşacağımızı düşünüyoruz ya. Şimdi aslında bunun nefsani boyutu böyle. Bir de ruhani hazlar var. Yine haz olacak. Yani ruhani hazlar, nefsani hazlardan ruhani hazlara terfi edebilmek meselesi. Bunun da işte en güzel örneklerden bir tanesi o tevhidi. Hani la ilahe illallah, işte zikirli meclislerini böyle insan böyle haz alabilecek. Orada kaldığında böyle bir ne diyelim, kendini unutabilecek, kendinden geçebilecek bir noktaya geliyorsa maşallah demek lazım ona.
Yani oralar sonuçta tam çok mu eğlenceli? Yani keyifli mi?
Şöyle ruhani hazların yüksek olduğu yerler.
Yerler. Şimdi evet. Ama bunun dışında mesela bizim keyif ya da huzur ya da mutluluk dediğimiz zaman hani ne bileyim bir...
Kafeye mi gidiyorsun sen?
Mesela şöyle... Şimdi sağ olsun bizim meşhur Unkapanı'nda çiğ köfteci Selim Bey vardır. Kardeşimiz, Allah razı olsun, çok güzel.
Bak sponsorluk mu aldın, ne
almadım
yapıyorsun şimdi?
Vallahi çok güzel bir çocuk, cömert, ikram sahibi. Bir tamam. De böyle müteşebbis olduğu için.
Ama sen var ya gidip şimdi bunu öyle bir satarsın.
Onu da Süleyman. Anlatırım aynen. Ondan birkaç tane çiğ köfte yerim inşallah ücretsiz. Öyle düşünün. O şimdi beni bir mekana götürmüştü bir akşam. Çok güzel mekan. İnsan böyle huzurlu oluyor, oturuyorsunuz, ne bileyim böyle daha doğal gibi. Böyle keyifleri olabiliyor insanın. Ya da ne bileyim neyden al? Mesela çok iyi bir film çıkmıştır. Hadi 2-3 arkadaş gidelim izleyelim. Bu da bir keyif çeşidi. Ya da bir müzik, yani uzun bir yol yürüyeceksiniz. Gerçi şimdi yaz ama yürümek biraz daha zor ama akşam üzeri şöyle diyelim ki bir 10 kilometre yürümeye niyet ettiniz. Kulağınızda da işte Neşet Ertaş'tan tutun Orhan Gencebay'a, Müslüm Gürses'ten tutun Ferdi Tayfur'u, hani arabesk seviyorsanız. Ya da bugünün o popüler sanatçılarına kadar ya böyle hayallere kapılıp gidiyorsunuz. Böyle mutlu mutlu, huzurlu. Bu da bir keyif verebilir.
Verebilir tabii.
Verir. Ama nefsin hazzını öncelediğimiz zaman da orada bir tatmin olmak yok. Onu sanki biliyoruz. Şu noktada mesela diyelim ki baklava çok güzel ama hakikaten biraz fazla yiyince bir böyle artık yemek istemezsiniz. Ya da en zevkli şey ne diyelim ki, sizi at binmeyi çok seviyorsunuz, saatlerce koşuyorsunuz ama o da belli bir süre sonra bıktırabilir. Ya da ne bileyim bir heyecanla diyelim ki bir spora başlıyorsunuz. Hani diyelim ki vücut yapacaksınız, sağlıklı olacaksınız. Onda da hani 2 ay sonra ne oldu diyorsunuz. Ya hani öyle insanlar var ya, bir zayıflar tekrar bir kilo gelir. Niye? O bir değişken yani, o şeyini alamıyoruz. Yani nefsin tatlarıyla ilgili böyle bir tam anlamıyla kalbi tatmin etmediği boyutlar olabilir ama... keyifli diyeceğimiz ya da onun da sansürleyelim o kelimeyi artık. Yani böyle huzurlu, mutlu olabileceğimiz çok anda böyle yani dünya bir şekilde böyle eğlenerek ya da teselli olarak, avunarak geçiyor. Yani o ruhun hazlarıyla ilgili de nasibimiz de biraz her zaman kolay olmuyor Lütfü abi.
Şimdi bir gecem bir şey okudum, çok hoşuma gitti. Allah'ı razı edecek bir işle meşgulsen vaktin kaybolmuyor diyor. Bak şimdi burada insanda hep şöyle bir duygu var. Ya zaman elimden gidip gidiyor.
Doğru.
Kayıyor,
hele bugün
gidiyor.
Daha çok.
Hele hele bu nefsin hazlarını yaşayanlar için, daha doğrusu onu önceleyenler, onu merkeze alanlar için bu çok daha kritik bir şey. Hmm. Çünkü yani belli dönemler var, işte gençlik dönemi var. Belli hazlar ancak o dönemde yaşayabilir. Sonrasında belki iş nereye gideceği çok belli değil. O anda yaşaması lazım. Yani carpe diem dedikleri o Latinlerin. Halen çok yaşayanlar aslında nefsin hazlarını yaşayanlar. Şu anda haz veriyor mu bana bir şey? Vermiyor. O zaman ben onu terk ederim diyor. Mesela din ve dindarlıkla ilgili tartışmalara da çok o toplara girmemelerinin sebebi de bu.
Biraz baskı.
Yani niye ben onu sıkıntı. Şey yapayım ki diyor. Şimdi kim bunu halletmiş ki ben diyor. Çözeyim diyor. Çözeyim diyor. O yüzden hiç ben yokmuşum diyor. Apateizm diyorlar hatta bunu.
Evet, kafam rahat.
Kafam rahat. Hiç girmiyorum o toplara diyor. Var mı yok mu hiç umurumda değil diyor. Umursamıyor yani. İşte bu da ayrı bir haz veriyor kendisine. Böyle çünkü hazzı önceliyor. Tamamen hadisenin o işte ten boyutunda yani şehvet boyutunda, içme yeme içme boyutunda ya da işte bir ilişki boyutunda. Şimdi buralar dediğiniz gibi helal daire keyfe kafi bu Bediüzzaman Hazretleri'nin sözü. Oralardan insan işte belli bir müddet sonra tatmin olamaz hale gelip de o bir rutine dönüşünce orada farklı arayışlar başlıyor. Bu ya sapkınlığa doğru gidecek bir şeydir. Veyahut da hakiki hazza doğru gidecek bir şeydir. Niye insan hakiki hazzı arıyor? Çünkü bu dünya için yaratılmamışız biz. Şöyle baktığın zaman şu eller, şu göz, şu efendim vücut. Yani bu başka bir alem için, ebediyet için yaratılmış. Çok fazla yani. En önemlisi şu içimizde hiç dinmeyen, tatmin olmayan bir şey var yani. Neyi yönelsek bir müddet sonra bizi kesmez hale geliyor. İşte böyle olunca ne olacak? Sen farklı bir haz iklimine açılmak zorundasın. Şimdi bunu müzik de sen örnek evet, verdin.
Konumuz da müzik olabilir çünkü üstünde durabiliriz. Müzik böyle insanı hakikaten bu alemden alıp götürdüğü bir boyutları da var
evet,
gibi.
Evet.
Yani böyle vay falan diyebiliyoruz yani. Hele doğru zamanda doğru müzik.
Her meşgale böyledir Süleyman'cığım. Evet. Seni alıp zamanda hani kaybettiren her iş.
Evet.
Bu ağaç oyma olabilir.
Neyse.
Futbol olabilir. Mesela evet. Futbol benim için bir dönem öyleydi yani.
İnsan kayboluyor.
Evet. Müzik olabilir. Herhangi bir filmi izlemek olabilir. Bir şeyle meşgul olmak olabilir. Ne olursa olsun seni bu şekilde zamanda kaybettiren her meşgalede iki tane tohum var abi. Birincisi o ruhani hazlara açılan bir tohum. Diğeri de sapkınlığa doğru giden bir tohum. Burada niyet eğer. Bunda bir aşkınlık. Bunda bir efendim iki dünyayı da kapsayacak bir huzur gayesi ise Allah o senin işte efendim o güzel tohumunu inkişaf ettiriyor. Oradan göğe doğru açılan bir yol seni karşılıyor. O yol bence müzikte nedir biliyor musun? Sonu Kur'an kıraati olacak bir aslında yine sesle alakalı bir boyuttur. Yani bunu da şöyle ben hatta misallendiriyorum. Diyorum ki adam arabesk mi dinliyor? Ne yapıyorsun sen? Niye arabesk dinliyorsun? Deme kardeş. Ya tamam güzel arabesk bak güzel bak sen bir şey yakalamışsın. Bir orada bir acılık var bir böyle hani insanı böyle bir
damar.
Alıp götüren bir damar var değil mi?
Evet.
İşte o damar aslında bizim tam da bu dünyadaki gurbetimizin bir tezahürü olabilir. Ya da senin birisiyle efendim böyle bir kara sevdan olmuştur. Onun bir yansıması olabilir. Oradan yola çıkarak de ki mesela ya burada bir seski yap de mesela nasıl? Ya gökler ağlıyordu ben doğduğumda falan diye böyle şarkılar var ya. Öyle değil de işte kadere isyan eden, kadere efendim bir şekilde karşısına alan, feleğe söven.
Doğru.
Şarkılardan daha ziyade biraz daha böyle seni alıp mesela Türk sanat musikisinin bak müzik demiyorum musikisinin daha böyle usturuplu yerlerine terfi ettirecek bir şey.
Biraz Alaaddin Yavaşça ya.
Evet yavaş yavaş.
Alaaddin Kaynağı.
Evet evet.
Bizi hani en azından çünkü onlar da
bir hafızlık var mesela. Evet. Evet bir bak orada bir hafızlık var. Bir hafız orada mesela Hafız Samiye. İşte onun gazelleri var mesela. O gazellerden sonra ideal yer neresi? Kur'an-ı Kerim kıraati. Doğru. Bu dünyadaki kalbin de nefsin de Süleyman zaten o ikisinin ruh ve nefsin bunların ben biraz şeye benzediğini düşünüyorum. Trafik ışığına. Yeşil kırmızı yanıyor ya yeşil kırmızı sarı aslında öyle yani yeşil yandığında kalp kırmızı yandığında nefis. Öyle diyor görüyorum.
Sarı da arası o zaman.
sarı tabii.
Hazırlan.
Ama sarı bak kalıcı değil.
Evet.
Sarı bir geçiş. Şimdi yeşil olduğunu hep yeşil yapacağımızı düşünelim. Hani şey vardır ya belli bir hızla gidersen bütün.
Yeşil dalga.
Yeşil dalga. Tabii.
Yeşil dalgayı yakalamak lazım.
Yeşil dalgayı yakalamak için bir frekans. Evet. O frekans kalp frekansı işte.
Açıklayalım bazı izleyicilerimiz için. Yani yeşil dalga trafik ışıklarının diyelim ki önümüzde 50 tane ışık var. Doğru hızı bulursak hiçbir ışıkta kırmızı ışık denk gelmiyor evet. Ve sürekli yeşile gidiyoruz. Ve
sürekli,
böylelikle rahat
sürekli
rahat.
Devam ediyorsun. Seyrin devam ediyor. Seyrin devam etmesi için sürekli yeşilin yanması için kalp ritminde kalp hızında yaşaman gerekiyor. Kalbe göre yaşaman gerekiyor. Kalbinle o ritmi yakalarsa vücut Allah'ın izniyle yeşilden hep ayrılmayacak. Şimdi orada Hafız Sami'ye de atladın. Oradan Kur'an-ı Kerim'e atladın. Öyle bir ses ki o ses.
Doğru.
Kur'an-ı Kerim sesi. Hakikaten senin sürekli yeşilde kalmanı sağlayacak. Doğru. Hem ibadet, hem zevk, doğru, hem de öyle bir Kur'an-ı Kerim'de bir şey var ki potansiyel Süleyman'cığım. Seni direkt ilahi olanla hiçbir aracı olmadan şak diye buluşturan bir şey yani.
Tazeliyor.
Yani, evet. Hatta şöyle bir şey, onun daha ideali ne biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'i bizzat kendin okuman. Kari olman yani. Hı. Ve ben o noktada da mesela şey vardır. Ulema şöyle bir şey, bir fetva vermişlerdir. Mesela gürül gürül Kur'an-ı Kerim okudun içeride. Hani böyle gayet de böyle hoşuna giderek kendi kendine. Sonra çıktın, ne yaptın ya sen dediler. Sen dedin ki Allah'la konuştum. Sana bir şey lazım gelmez. Sen yalan söylememiş oldun yani. Hı.
Normalde Mecnun denir adama.
Evet. Ya ne demek Allah'la konuştun, öyle şey mi olur? Abi Kur'an-ı Kerim okudum ya. Kur'an-ı Kerim okumak böyle bir şey yani. Şimdi o hazza eriştiğin andan itibaren müzik dediğin şey keyif vermez hale geliyor.
Şöyle, şunu şükrane nimet olarak söylemiş var. Ben de şimdi diyeyim ki müzik dinlemeyi de çok seviyorum ya da çok çeşitli şeyler dinliyorum ama
Kur'an-ı Kerim'i dinliyorsun ama.
İşte eğer Kur'an-ı Kerim'den koparsam lütfen abi, şöyle oluyor. Bir böyle kuruyor buram böyle.
Evet.
Sıkılıyorum. Ne zaman ki Kur'an dinliyorum böyle tekrar hani böyle oh diyorum, hani yerine oturdu.
Tekrar müzik dinlemek için bir terlik geliyor.
Evet yani en azından şöyle. Kur'an-ı Kerim'siz ya da o sessiz insan kuruyor, çölleşiyor ve diğer sesler de mesela en güzel müzik ya da en farklı işte beste falan çok anlamsız oluyor. Çünkü hani sönüyor ya da iki defa dinliyorsun, bu defa sıkıldığın oluyor. Ya da tersi bile olabiliyor yani, rahatsız ettiği bile olabiliyor. Çünkü onlarda o şey yok ama Kur'an-ı Kerim'in o şeyinde, lahutiliğinde, o ahenginde dediğiniz gibi bambaşka boyut var yani.
Orada çok ilginç bir şey var Süleyman'cığım. Mesela Kur'an-ı Kerim zevki olanlar için kari zevki diye bir şey vardır. Muhammed Kürdi mesela.
Evet, o da
böyle kadife sesli yani.
Doğru.
Muhteşem. Diyelim Sudeysi. Ya da eskiden beri bilinen bir şey. Minşevi mesela.
Doğru.
Değil mi?
Senin Abdüssamed olsun.
Abdüssamed zaten. Mustafa İsmail.
Doğru.
Mesela bunlar hep böyle hakikaten hem ses sanatçısı gibi böyle mahirler, hem de Kur'an-ı Kerim'i kendi tarzlarında okuyorlar. Şöyle bir ayet dinle mesela, biraz da bunlara aşinaysan, aa Abdüssamed dersin. Aa bu Abdüssamed'i taklit ediyor dersin. Ama yine de o Kur'an-ı Kerim seni sarıp sarmalar. Nasıl ilginç bir şey var biliyor musun? Çok ilginçtir bana, çok ilginç gelir. Bu insan kendi tarzını Kur'an-ı Kerim'e yansıtmayı başarmış. Hı-hı. Bu onun biricikliğinin aslında bir yansımasıdır. Yani o Abdüssamed'dir yani. Böyle baktığın zaman, dinlediğin zaman evet bu Abdüssamed dersin. Tınısıyla, duruşuyla, işte efendim vukuflarıyla, şeyleriyle, makamlarıyla muhteşem dersin. Ama onun muhteşemliğinin ikinci boyutundaki esas muhteşemliğini ortaya çıkartan kendisi aradan çıkmıştır aslında. Hmm. Kur'an-ı Kerim de seni buluşturmuştur. Hmm. O yüzden en iyi kari aradan çıkmayı başaran kari'dir. Hmm. Seni Kur'an-ı Kerim'le buluşturan kari, yani okuyucu, en iyi kari'dir. Ama bu da çok ilginç bir şekilde tenakuz gibi, paradoks gibi görülebilecek bir şey. Kendi tarzını oluşturmadan da aradan çıkamıyorsun. Hmm. Ya nasıl Cenab-ı Hak bir böyle o biricikliğe ayrı bir şey vermiş. Sırrı tefrit böyle bir şey. Tam da ben burada bunu böyle yorumluyorum. Yani biricik olma sırrı, hani Hüdayi'nin hep vurguladığı, açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi, Hüdayi'nin ümidi sensin ya Resulallah. Sırrı tefrit bir kari için hem kendi olup hem de Kur'an'la muhatabını buluşturacak bir aradan çıkma seyridir.
O zaman esasında hani bu teganniden Kur'an'a uzanan yolculuğumuzu tamamlamaya çalışalım. Yani Kur'an'a gelelim.
Bir seyirdir bu.
Seyir.
Bir seyir sürük gibidir yani.
Kur'an-ı Kerim'in de hakikaten diyelim ki hani meşhur diyelim ki 50-100 farklı okuyanı var biraz incelediğimiz zaman. Aslında en çok böyle bize sesleneni yani ve böyle dinlerken çok böyle huzur bulacağımız isimleri araştıralım aslında. Bu da
evet,
önemli bir
evet,
vazife.
Tabii herkesin çünkü kendisine ait bir karesi
evet,
var.
Çünkü mesela,
zevki var.
Evet, mesela İdris Epkar diyelim ya da Apkar diyelim. O kadar ben onu uzun zamandır takip ediyorum. Yani şimdi başkalarını zor dinliyor. Niye öyle bir yerde? Hı-hı. Ya da bir farklı birini bulunca, ha diyorum bu da başkaymış ya diyorum, ona geçiyorum. Ama dediğiniz gibi bunları bulmasaydım belki bu kadar Kur'an-ı Kerim dinleme ya da okuma noktasındaki hevesimi tam sağlayamayabilirdim. Niye? Çünkü onlarla başka bir boyut açılmış oldu. Yani o manaları yedirmeleri, hislenmeleri, vurguları. Yani bizim izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de şunu vurgulamak lazım belki. Eğer Kur'an-ı Kerim'le ilgili böyle kendi seslerini belirlemedilerse eğer, bu noktada aslında seçenek çok, biraz daha bakmak lazım.
Ben hep şey derim ya Süleyman'cığım, kendi sahabeni bul diye.
Evet.
Kendi karisini bulması lazım, bulması her lazım. Genci.
Doğru. Ve sonrasında da yani karinin de aradan çıktığı bir okuyuş düzeni de hedef.
Evet. Bir de aslında kendisi de okumak için o noktada doğru. Gayret sarf etmeli.
Eksik
yani
kalmamak
esas
lazım.
Çünkü herkesin en muhteşem karisi kendinde saklıdır.
Doğru. Sonuçta o Kur'an-ı Kerim'i hani önce bir hissedip anlayıp üstüne bir de okuduğumuz zaman ayrı da bir güzel.
Evet.
Çünkü efendim, zaten evet. O yolculukta durma da yok gibi. Yani evet. Eğer dinleyen o huzuru alan mutlaka okumaya da geçme istiyor. Evet. Belki fıtratımız buna da çok hani şey yani bu donanımla gelmişiz. Yani evet. Onu okumak ihtiyacımız var ve okumak bizi daha da güzelleştiriyor.
Dedemin evinde bir Kara Davut diye bir kitap vardı. Eskiden beri Osmanlı'nın meşhur böyle. Orada mı okuduğum yoksa en böyle cennet ehlinin diyor, böyle heyecan duyduğu anlardan bir tanesi diyor, Rabbimizin bizzat kendisinin Rahman suresini okumasıdır diyor.
Muhtemelen aynı kitapta Davut Aleyhisselam'ın da okuyacağını, hani onun sesinin çok güzel olduğunu ama en zirvesinin Allah-u Teala'nın bizzat Rahman suresini okuyacağını.
Nasıl bir histir? Rabbimiz hepimizi orada buluştursun Süleyman.
Efendimiz de dinlemeyi de çok severdi. Doğru mu? Abdullah evet. İbni Mesud Efendimiz okuduğu zaman
evet.
Oku derdi. Ya da Bilal Efendimiz'e oku derdi. Ben evet. Kur'an'ı başkasından...
Her ümmeti kendi peygamberleriyle çağıracağımız, seni de onlarla beraber kendi ümmetine çağıracağımız zaman ayetine gelince dur dedi diyor. Bir baktım ki diyor mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu.
Yani inşallah o zaman hem okuyalım hem bol okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyelim.
Evet.
Ve yani kulağımızda Kur'an-ı Kerim olması ayrı güzel. Ben de Zütfü abi, o Allah nasip etti. Yani belki 18'li yaşlarda sevdim. Hep dinlerken hep mealini okudum eş zamanlı. Bir de ağır mealleri tercih ettim. Yani kelimeleri daha çok hani böyle öz Türkçeleştirmeyen. Yani hayat diyorsa hayat yazıyor mealde. Vakar diyorsa vakar yazıyor. O vesileyle belki %60-70 manaya vukufiyet nasip oldu. Ve biraz da Arapça çalışınca belki şimdi %90-95'e çıktı. O da hani özellikle akşam ya da yatsı ya da sabah namazlarında imam neresini okursa okursun ve anlayınca ayrı güzel oluyor.
Tabii başka.
Ya diyorum ki iyi ki diyorum böyle olmuş diyorum. O da Allah'ın bir lütfu yani aslında böyle eş zamanlı dinlenirse ayrı da güzel oluyor. Birçok güzelliğe de kapı açar inşallah.
Lütfetsin Rabbimiz inşallah.
İnşallah. Pekala biz Neşet Ertaş'tan başladık. Kur'an-ı Kerim dinlemeyle sonlandırdık.
Elhamdülillah.
Seyri sülükümüz de böyle devam etmiş
herkese
oluyor.
Herkese böyle bir müzik seyri Cenab-ı Hak nasip etsin.
Pekala çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık.
Yalnız Neşet Ertaş'tan Kur'an-ı Kerim'e ulaşmak kolaydır ama bazı tipler var ki oralardan hiç başlamamak lazım.
Doğru.
Oraların çünkü gidecek yer yok.
Doğru. O kalbi de iyice karartan tipler var.
Evet, evet.
Müzik anlamında.
Evet, evet.
Pekala kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün müzik üzerine bir hasbihal ettik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Muhabbetle.